Ayrım 7. Aylak Adam. Yusuf Atılgan. Sayfa 67. 4. Sevgili B. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. 3 günde sana ikinci mektubum bu. Ama hani ilkini yazarkenki tedirginliğim? Sanki bunu bir başka Güler yazıyor. Sevinçli, mutlu bir Güler. Tanıştık onunla. En iyisi köşeden başlayayım. Hatırlarsın, Karaköy'de gözlükçüden çıktıktan sonra durduğumuz köşeyi. Sen illa orada ayrılmamızı istemiştin. Öpüşmüştük. Öpüşmeseydik onunla tanışamayacakmışım. Bugün onunla oturduğumuz tatlıcıdan bizi görüyormuş. İnsanların sokakta hep ezberlenmiş hareketler yaptıklarını düşünüyormuş. Ayrılacağımız sıra içinden bize el sıkışın diye bağırmış. Oysa biz öpüşmüştük. Köşeye koşmuş, bir an durmuş orada. İkimizi de görüyormuş. Sonra benim arkamdan yürümüş. Darılma sakın, benimle geldi diye seviniyorum. Seninle gitseydi evini öğrenecek ama seni bir daha göremeyecekti. Üzülürdü. O gün bir şeyler olacağını beklediği köşenin onu aldattığını sanırdı. Onun bir de sokağı var. İnsanların ortak duyarlılığı bu galiba. Hep öyle değil miyiz? Benimle ilk defa o her gün geçtiğim sokakta konuşmak istiyormuş. Bense şaşkın onu tenha sokaklardan geçiriyordum. Utanır sanıyordum. Beni, gelin buradan gidelim diye döndürdüğü o sokakta anlattı bunu. Gidip toz koparandaki sıralardan birine oturmamızı istedi. Bir var mısınız dedi bilsen, varım dedim. Ah, işte tutturdum gidiyorum. Karıştırıyorum değil mi? Bunlar perşembe günü fakülteden dönerken oluyordu. Tramvayda yanıma gelmiş, elime küçük bir kağıt sıkıştırmıştı. Cebime koymuştum. Sık sık aklıma geliyordu. Sıraya oturunca unuttum. Orada sigara içtiğini, siz diyemediğini öğretti bana. Düşün, ilk konuşmamızda ona sen diyebildim. Tam işini söyleyecekken susturdum onu. Öbür buluşmamıza dedim. Ama bugün de öğrenemedim işini. Konuşulacak öyle çok şey var ki. Dün buluşmadık. Yarı kalan kazadan önce yarın okulu asar mısın demişti. Arkamızda az kalsın bir çocuk ezilecekti. Hocayı düşündüm. Güler Hanım, cuma günü teşrif etmediniz derdi. Cumartesi için sözleştik. Giderken o kalkmamıştı. Yüzüne dokundum. Eve girince anneme akşama ne yemeği olduğunu sordum. Patatesli tas kapaması dedi. Boynuna sarıldım, öptüm. Canım anneciğim benim dedim. Ne oluyorsun kız deli? Odama koşup kağıdı okudum. Kule dibinden o sokağa dönün yazılıydı. Güldüm. Buymuş işte. Bugün Taksim'de saatin altında beni çok bekletti. Oysa gözetliyormuş beni. Dün okulu asmadım diye küsmüş. Gelmeyecekmiş. Bir ara dizimi büküp topuğumu ellemişim. O zaman bana koşmuş. Görüyor musun, insanların geleceği nasıl ufacık, bilmeden yapılmış bir hareketle değişiyor. Önümde durup yüzünü uzattı. Haydi, vur bana dedi. Nasıl şaşırdım bilsen. Duraktakiler sırıtıyorlardı. Yapma diyordum. Gülünç oluyoruz. Beni kolumdan tutup karşıya koşturdu. Bereket oralarda bir tanıdık yoktu. Sıradaki taksilerden birine atladık. Karaköy'e, o tatlıcıya gittik. Arabada beni öptü. Bunun yalan olduğunu biliyoruz. Neden yazdı bunu acaba? Evde daha kimseye söylemedim. Ama bir şeyler seziyorlar. Bu akşam babam, bu neşe ne kızım diyordu. Gülfer, bu sıra bir üzgün, bir neşeli o dedi. Sen sus dedim. Neden susacakmışım? Hakkım yok mu konuşmaya? Var ama benim hakkımda değil dedim. Dilini çıkardı, kopasıca. Annem, kızlar, kızlar dedi. Ne dersin? Söylemeliyim değil mi? Canım be, neden burada yoksun? Yarın gene buluşacağız. Melihalara diye çıkarım. Daha pek tanımıyorum onu. Ama seviyorum demek hoşuma gidiyor. Ya sen ne yapıyorsun? Bana yaz. Gözlerinden öperim. GT 5. Duvardaki saat doğruysa en çok 20 dakika sonra burada olacaktı. Bugün de vaktinden önce geleceğini sanıyordu. 10 gündür 5 kere bu büyük, çok masalı, kişiliksiz pastanede buluşmuşlar, hep vaktinden önce gelmişti. Öğle sonraları, fakültede olduğu günler, onu Fındıklı'da bir küçük kahvede bekliyor, gelip camın önünde durunca kalkıyor, 7 yıl önce canı sıkıldıkça okuldan basıp yürüyüverdiği zamanlar geçtiği aynı yokuştan Taksim'e çıkıyorlardı. Artık Güler'in akşamları eve dönüş yolu değişti. Tramvay yoktu. Yangın kuleli sokak yoktu. Başka ne yoktu? Bilmiyordu. Geçen pazartesi o yokuşta susuz eski çeşmenin önünde durmuşlar, ona üstündeki Sahibül Hayrat Vel Hasenat Fındıklılı Mehmet Ağa yazısını ilk hecelediği günü anlatırken hayatlarının onca en önemli konuşmasını yapmışlardı. Kısacıktı. Demek 4 ay dayanabildin. Peki şimdi ne yapıyorsun? 3 gündür bir türlü işini soramadım. Tahminde edemiyorum. Edemezsin. Çünkü aylağım ben. İşte böyle. Gelirinden bahsedip onu hazırlamadan birden söylemişti. Yüzüne bakıyordu. Gülmüş. Ah demişti. İyi dayanabiliyorsun. Elbet şaşacaktı. Ama yüzünde görmekten korktuğum o kırılma, o küçümseme ifadesi yoktu. El ele yürüdükleri zaman sen Fındıklılı Mehmet Ağa'nın tarihini okudun mu diye sormuştu. Hayır, ben de okumadım. Ama bu sıra bulup okuyacağım onu. Garsonun masaya bıraktığı portakal suyunu bir solukta içti. Susamıştı. Az önce yediği sucuklu yumurtadan olacaktı. Lokantadaki garsondan sucuklu yumurta isteyince, "Pastırmamız çok iyidir efendim. İsterseniz pastırmalı yaptırayım," diyen adama dik dik, "Sucuklu istiyorum," demişti. Buradaki garson öyle değildi. Konuşmaya yeltenmiyordu. Ayrılırlarken masanın ucuna fazladan bıraktığı parayı alıyor, arkalarından güle güle bile demiyordu. Dese, Güler'le 5 seferde bu aynı yerde değil, gene buna benzer, gireni çıkanı bol bir başka pastanede buluşurlardı. Buraya her gelişinde adamın işinden atılmamış olmasına şaşardı. Atılsın, yerine sulu, yılışık, gerçek bir garson gelsin de Güler'le hep bu masada buluşmasınlar istiyordu. Alışmaktan korkuyordu. Böyle giderse bu masa sevgilerinin kutsal yeri olacaktı. Bir yerleri olması kötüydü. Sonra insan kendinin değil, o yerin isteğine uygun yaşamaya başlardı. Gene de içinin bir yanı onunla buraya oturmaktan, altında dizlerini kendininkilerin arasına almaktan, kimselerin tedirgin etmediği bir konuşmaya dalmaktan hoşlanıyordu. Öyle olmasaydı, evvelsi gün burada otururlarken, Güler, "Dünyadan çok şey beklemiyorum. 3 oda, 1 mutfak, sevdiğim adam, biri kız, biri oğlan, 2 çocuk deyince, yalnız adam bıkıp kaçsın, çocuklar kuş palasına tutulsunlar diye mi der demez ürperirdi. Bu sözü başka bir yerde işitseydi, "Bu kız beni eli paketlilerden biri yapmak istiyor. Onlar için yaratılmış. Benim aradığım değil o," diye düşünür, belki çeker giderdi. Güler eli öyle güzel ki ona kırgın kırgın bakmış. "Ah," demişti. "Biliyorum. Bir gün olacak bu." Olacak dediği neydi? Beklediği şey mi? Yoksa sevdiği adamın bıkıp kaçması mı? Garson portakal suyu bardağını kaldırırken masanın kıyısına bir gazete koyup çekildi. Bununla 4. seferdir, okunmadan durduğunu bile bile bu gazeteyi Güler gelmeden getirip masaya bırakıyordu. Daha ilk getirişinde anlamıştı, yumruklarını sıkmış, bir şeyler söylemesini beklemişti hep. Ama garson konuşmamıştı. Adam bir gün önce olanların farkındaydı. O gün buraya 2. gelişleriydi, Güler bir ara kız kardeşinden bahsetmişti. İşte kardeşini sevmediğini söyleyebilen bir kız. Az şey değil bu, diye düşünürken onun sigara küllüğüyle oynayan elini görmüştü. Sesini duyuyor, söylediğini anlayamıyordu. Ellerine, dudaklarına gene o kurumuş çam yaprakları batıyordu. Küllükle oynayan el, başına bir şeyler geleceğinden kuşkulanır gibi az titremiş, geri geri çekilmişti. "Çekme elini, bir şey yap. Öpmek istiyorum onu. Şimdi." İnanmamış, gülmüştü. "Nasıl olur, deli misin? Sana bir çare bul dedim. Yoksa yanına gelip öpeceğim onu." Gözlerinin öyle büyümesi ne hoştu. Doğrulurken, "Dur," demişti. "Otur. Elimi uzatıp yanağındaki tütün kırıntısını alacağım." Uzatmış, dudakları değer değmez çekmişti. Bütün çekingenliğine, yüzünün sararmasına rağmen böylesine istenmekten hoşnut değil miydi? Gözleri nasıl parlamıştı. Kimse görmedi sanmışlardı. Ama o, garsonun fark ettiğini biliyordu. Gazeteyi, bir daha bu eli öpmeye kalkışırsa başkalarına göstermesin diye getiriyordu. Hem bir daha olmamıştı. Masanın üstünde o 4'e katlı gazete durdukça olmayacaktı da. O gün hava kararınca evine yakın bir tenha sokakta onu öpmüştü. Güler titremiş, "Canım," demişti. "Benim deli sevgilim." Bir sigara yaktı. "Onun deli sevgilisi. İşte ben buyum." "Merhaba." Başını kaldırdı. Karşısındaydı. Onun deli sevgilisi. "Sen niye akıllısın sanki? Bugün çantasız gelişin iyi. İğrenç kadın çantaları. Sokakta ellerin boş boş kalmıştır. Merhaba. Otursana." Oturdu. "Çok oldu mu geleli?" "Bilmem. Duvardaki saate baktı. 18 dakika olmuş. Bugün yarım saat önce gelecektim. Sonra ya onu bulamazsam dedim. Bekleyeceğim. Herkes bana bakacak. Dinlemiyordu. Garsonun yaklaştığını görmeden biliyordu. Güler, portakal suyu dedi. Sen de ister misin? Evet, iki olsun. Adam çekilince masanın altında dizleri birbirini buldu. Biraz kıpırdayıp her zamanki durumlarına geldiler. Tadı denenmiş durum. Başkası yok mu? Neden kadınlarda değişiklik aramıyorlar? Niye benimkileri kendi dizleri arasına almıyor? Hadi diyelim. Pantolonla eteklik meselesi bu. Ayağıma da basamaz mı? Garson bardakları masaya koyup gidince Güler, ''Ne sessiz garson bu, dilsiz galiba.'' dedi. ''Acaba, bak bunu hiç düşünmemiştim.'' Güldüler. Birlikte gülündü mü insan rahatlıyordu. ''Okuldan ne haber?'' diye sordu. ''Sorma.'' Boğazını gösterdi. ''Burama kadar şiirle doluyum. Hem de ne şiir. 3 saat 1001 üstüne Milton. Gökyüzünde savaştık durduk. Yıldırımlar, gök gürültüleri. Öğleyin eve darattım kendimi. Sen ne yaptın? Ben uzandım, okudum. Ah ne iyi. İmreniyorum senin yaşamana. Bereket, arada seni düşündükçe içimin ısınması var. Sen ne okuyorsun? The Naked and the Dead. Hiç duymadım. Bitirince sana veririm. O da bir savaştan bahsediyor. Yeryüzündeki bir savaştan. Demek arada beni düşünüyorsun. Evet, ben çok düşünmeni istemem. Nedenmiş o? Düşünmeden edemem. Biliyorsun, seni seviyorum ben. Sigarasını küllüye bastırdı. Nasıl kolayca söyleyiveriyor bunu? Sevmek. Kelimelere herkes kendine göre bir anlam, bir değer veriyor galiba. Bu değerler aynı olmadıkça iki kişi iki ayrı dil konuşuyorlarmış gibi olmuyor mu? Gene de sevinçliydi. Güler, sol elinin iki parmağıyla gazetenin üstünde trompet çalıyordu. Bana hiç itibar etmiyorsun dedi. Gülümsedi. Erkek dediğin kızına yardımdan hoşlanır. Bardağı elimin yakınına getirmedim. Yoksa kızın değil miyim senin? Dizleri kıpırdadı. Yavrum, bir yandan gazetenin üstündeki eli görüyordu. İstersen yanına geleyim. Parmaklar toplandılar. Başını omzuma bastırayım. Elin ağır ağır geriye yolculuğu başladı. Portakalını sana ben içireyim. Masanın ucunda öteki ele katılıp kucağına indi. Saklama ellerini. Aklım başımda bugün. Ah, korkunç şey bu. Nasıl biliyorsun? Sana bakmayı biliyorum ben. Söylediklerimi dinlerken bunu yapamaz ama tutar gene elimi öpmek isterse diye düşünüyordun. Bak, dudaklarını belli belirsiz boyamışsın. Boyarken aklından geçenleri biliyorum. Aynaya bakınca sana solgun gibi göründüler. Sevmez ama azıcık süreyim, fark etmez dedin. Öpüşeceğimizi biliyordun. Dudakların daha bir çekici olsunlar istiyordun. Aklında hep bugün benimle öpüşeceğim vardı. İstiyordun. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben seni öpmek istiyorum. Güler kızarıyordu. Korkunç şey bu. Görüyorsun, utanıyorum dedi. Korkunç olan ne? Bunları herkes düşünür ama çoğu söyleyemez. İkimizin arasında saklı bir şey olmaması sana bir rahatlama vermiyor mu? Rahatlama ha? Başkasının gözü önünde. Sus. Dizlerini kıracakmış gibi sıktı. Arkasını söyleme. Haydi, içelim şunları da çıkıp gidelim buradan. İçtiler. Başkasının gözü önünde soyunmak insana bir rahatlama verirse diyeceğinden korkmuştu. Kendi sözleriyle çelişmeye düştüğünü bilmiyor muydu? Yoksa onun açıkça söylemesini istedikleri salt kendi isteğine uygun olanlardan başka bir şey değil miydi? Elini alnında gezdirdi. Çıkmadan nereye gideceğimizi konuşalım mı? Yoksa dışarıda mı konuşuruz diye sordu. Burada konuşalım. Söyle öyleyse. Sinemaya mı? Bilmem. Sen geçen hafta... Nereye dersen giderim. Anlıyordu. Geçen hafta burada elini öptüğü gün dışarı çıktıklarında onu evine götürmek istemişti. Daha gelemem demişti. Çekinirim. Evine girince ben de oraya uymayan bir şey görürsün de beni sevmezsin diye korkarım. Ötekilerin, Ayşe'nin bile hep onun evine gitmek istemelerine karşı bu kızın çekingenliği o zaman ona hiç tuhaf gelmemişti. Nasıl ki şimdi de oraya gitmek istemesini tuhaf bulmuyordu. Bugün de o götürmeyecekti. En iyisi sinema dedi. İnsan bile bile giderse utanç da duymaz. Dışarıda kalabalığın arasında öteki çiftlerden tek ayrılıkları kol kola yürüme işleriydi. Sinemaya girip salonun en arka sırasına oturdukları zaman bu ayrılık da ortadan kalktı. Artık bütün o arka sırada oturan çiftler gibiydiler. İçeri girer girmez, sanki vakit hesaplayıp da gelmişler gibi salon kapılarının açılıp ışıkların yanması onu sevindirmişti. Yoksa dış salonda kalıp bekleyeceklerdi. Karanlıkta, boş yerlere doğru iteklenmekten iğrenirdi. Çevresine baktı. Pek kalabalık sayılmazdı. Güler'in sesini duydu. Ne düşünüyorsun? Sinemaya girenlerde ortak bir duygu olduğunu düşünüyordum dedi. Film görmeye gelenlerde elbet. Çünkü bu salon başka amaçlar için de kullanılıyor. Yağmur dininceye dek beklemeye, ısınmaya, uyumaya, yanına oturacak, tanımadığı bir kadınla ya da erkekle sürtünmeye gelenler çoğu. Localar var. Ucuz randevu evi odacıkları. Arka sıralarda öpüşmeye gelenler var. Salt film görmeye gelenler salon tenha olsun isterler. Yanlarındaki koltuğun sahibi olup olmadığını sorana kızarlar. Gürültü olmasın, öksüren, sümküren, konuşan, gülen olmasın isterler. Sinemanın güzel sanatlardan biri olduğuna en büyük kanıt bence bu. Ama olmadığına da bu. Çünkü her zaman gülen, öksüren, sümküren bulunur. Biliyor musun, yanıma mendil almayı unutmuşum. Ya burnum akarsa? Işıklar söndü. Hanedir hep bu anı beklediklerini düşündü. İşte Güler hiç kıpırdamadan sanki ona doğru geliyordu. Sol koluyla omuzlarından sardı. Dudakları onunkileri buldu. Artık konuşmayacaklardı. Değil, yalnız etimiz konuşacak. Dudaklar sesleri kesip biçerler. İnsanın et olmayan tek yeri beyni değil mi? Et beyinli. Bir insan için söylenebilecek en ağır horlama sözü. Et beyinli. Ya bu birbirinde ezilen dudakları, bu acıta acıta sıkan elleri yöneten ne? Omurilik mi? Ondan mı murdarilik demişler? İki apayrı et nasıl oluyor da birbirinin dilini böyle keskin, kolayca anlayıveriyor? Ya bu oburluk, bu doymazlık? Korkunç şey demişti. En korkuncu bu değil mi? Dudaklarını çekti. Güler'in göz kapakları aralanırken yeniden onun yüzüne eğildi. Bu kere yarı karanlıkta da olsa salt ona bir yabancınınkiymiş gibi gelen, kendi şişkin yüzünü göstermemek için öptüğünü sanıyordu. Çünkü öpülürken Güler'in gözleri hep kapalı dururdu. Açma gözlerini sakın. Açarsan belki yalnız şişmiş bir burunla iki sıvışık göz göreceksin. Yoksa aldırmaz mısın? Yoksa seni böyle başkaları da öptü mü? Avcunda kıpırdayan eli bütün gücüyle sıktı. Güler ufalır gibi oldu. Ağzının içine inledi. Ayrıldılar. Baktı, perdedeki adam bir kadını öpüyordu. İşte her yerde buydu. Birden kulağının dibinde fısıltıdan bile yavaş bir ses duydu. Al bak, kırdın onu. Kucağına uzanan eli aldı. Uzun zaman bırakmadı. Sıcaktı, kuruydu. Öpüşürken ona durmadan büyüyorlarmış gibi gelen burnu, yanakları, dudakları yeniden küçülmeye başladılar. Yanında, başı omzuna dayalı oturan bu kızı, konuşmadığı, yüzünü ona uzatmaya kalkışmadığı için sanki daha çok seviyordu. Saçları boynundaydı, kulağı kaşınıyordu. Bir daha gelirse onu sağına oturtacaktı. Yer gösteren kızın tuttuğu solgun ışıkta önlerinden dizlerine sürtünerek bir kadınla bir erkek geçti. Yanındaki bu yerlere oturur oturmaz sarıldılar. Onları yol açarken birbirine yaslanan bacaklarını çekmediler. Koluyla Güler'in başını kaldırıp kulağına eğildi. Önce bu kulağı öptü, sonra çıkalım mı diye sordu. Çıkalım. Kalktılar. Dönüp yanındakilere baktı. Adam etekliğin altında kadının bacaklarını okşuyordu. Bir an içinde bir duygular karmaşması oldu. Çıkacakları için sevinç, adamı tekmeleme isteği, kalktılar diye pişmanlık. Kulağını kaşıdı. Yoksa salt bunu yapabilsin diye mi buradan çıkmak istemişti? Kalabalık yolda yürürlerken ona birbirlerinden utanıyorlarmış gibi geliyordu. Galatasaray Lisesi'ni geçtiler. Nasıl bakıyorlar ona? Ne düşünüyor acaba? Bu eli miydi? Değil, öteki. Güler kolunu tuttu. Eski evimizin önünden geçelim mi diye sordu. Geçelim. Rahatladı. Demek düşündüğü buydu. Eski evi. 10 gündür konuşmalarından anladığına göre kız kardeşini, biraz da annesini kendi kendine yıkabilmişti. Ama daha dimdik duran bir babası vardı. Bir de bu eski evi. Bugün eve saldıracaktı. Acelesi yoktu. Sonra babasını da yıkardı. Kimsesiz kalsın istiyordu. Benim ona tutunabilmem için onun benden başka bir dayanağı olmamalı. Gene de bu kızın ileride kendi yüzünden azap çekeceğini sanıyordu. Başını çevirip baktı. Azap çekmesini istemiyordu. Sonra kafasında hep o iki cümlelik söz dolaşmaya başladı. Gelip geçenlere düşmanca bakıyordu. Sanki azap çekeni ilaçla kurtaran onlardılar. "Boş yere azap çekmeyin, bir derman için," dedi. Güler ona şaşırmış gibi bakıyordu. Başıyla arkasını gösterdi. "Şu vitrindeki el ilanında okudum," dedi. Güldü. O da güldü. Tünele yakın, neredeyse Ayşe'nin sokağına sapacaktı. Bir öteki sokağa saptılar. Önce sağa, sonra sola dönüp yolun ortasında durdular. Güler, "İşte bu," dedi. "Hatırladın mı?" "Neyi?" "15 gün önce seni bu sokağa getirmiştim. Şurada durmuştum. Benimle konuşmanı istiyordum." "Tamam, hatırladım. Bu ev yanındakilere benzemiyor mu?" "Çocukluğum orada geçti. Ama anne, o zamanlar ben de istiyordum. Sonunda taşındık. Şimdi hep bu eve hayınlık ettiğimi sanıyorum. Haydi gidelim." Yürüdüler. Güler önüne bakıyordu. Köşeyi dönerlerken, "Ben o evi biliyorum," dedi. "Üç oda, bir mutfaklı değil mi?" "Nereden biliyorsun?" "İçinde oturanları tanıyorum. Erkek, en yakın lisede İngilizce öğretmeni. Karısı, onunla evlensin diye okulunu yarıda bıraktı. Sevişerek evlendiler. İki çocukları var. Biri kız, biri oğlan. Erkek akşamları eve elinde paketler, kese kağıtlarıyla döner. Yemek yerler. Çoğu geceler adam ya öğrencilerin yazılı ödevlerini düzeltir ya da gazete okur. Arada bu yıl kömür kıtlığı olacakmış diye mırıldanır. Kadının kucağında hep yamanacak bir şeyler bulunur. Kocasına bakar. Uğrunda fakülteyi bıraktığım bu rahatına düşkün adam mıydı diye düşünür. Sonra dalar. Bir gün okula giderken otobüste bir genç gözünün içine bakmıştı. Neden kaşlarımı çattım ona diye hayıflanır, onunla belki başka türlü olurdu. Ya birlikte uyudukları yatak, erkek karısının değiştiğini, okula yeni verilen tarih hocasını düşünür. Kadın otobüsteki gençledir. "Sus," dedi Güler, "yeter. Evin kapısındaki sarı kağıdı görmedin mi? Oğlan 5 gün önce hastalanmıştı. Doktora verilecek paraya acımışlar, geçer demişlerdi. Oysa kızamıkmış. Neden bu kadar kötümsersin? Sen neden değilsin? Çevrene bakmıyor musun? En mutlu görünenleri bile. Bütün bunlar 3 oda, 1 mutfak, 2 çocuk düşüğüyle başlıyor. Sonra, haydi bayanlar baylar, bu fırsatı kaçırmayın. Siz de girin, siz de görün. 3 perdelik dram. Birinci kısım, dağlar dümdüz. İkinci kısım, ne çok tepe. 3. kısım, ova batak. Bugünlük bu kadar baylar, iyi geceler. Yarın gene bekleriz. Nasıl da büyütüyorsun?" Kolunu sıktı. "Erkekler de benim beklediğimden fazla bir şey istemezler sanırdım." İçinden, "Ha şöyle," dedi. "Biraz sarsıl bakalım. Acelem yok benim, biliyorsun. Bir gün sana dünyada dayanılacak tek şeyin sevgi olduğunu öğreteceğim." Tünelin önünden geçtiler. "Acaba en çok hangimiz sarsıldık? Ev mi, yoksa kafasındaki ben mi?" 22 basamağa inince Güler'in elini tutup durdu. "Yarın camın önünde durursun," dedi. "Evet. 2 hafta önce burada, yakınındaki bu yüzü kırıştırmak, çirkinleştirmek istemişti. Şimdi daha da güzel olsun istiyordu. Elin acıyor mu?" "Ah, hayır, geçti. Sarılacak bana, bilemedi." Güler tuttuğu eli yanağına değdirip bıraktı. Basamaklardan aşağı koştu. O durdu. Uzakta köşeye dönünceye dek ardından baktı. Bu gece yatağında dönüp duracak, uyuyamayacak. Beni kendince seviyor. Ya dünyadan beklediği, benim 3 odasını onunla paylaşacak adam olmadığımı düşünecek. Belki kalkar. Neydi adı? O arkadaşına mektup yazar, içini döker, sonra uyur. Döndü. Basamakları çıkarken bir daha saydı. Gece yarısından çok sonra evine girerken Nişantaşı'na yakın yolun ortasında durdu. Geniş caddede ondan başka kimse yoktu. Tramvay rayının üstüne apışıp işedi. Bir de bana deli sevgilim diyor. Nerem deli benim? Paçalarıma sıçramasın diye demirin oluklu yerine işemiyor muyum? 7. ayrımın sonu. Sayfa 77.